Ayrım 16.
1. İlk anayasal belgeler. Meclis-i Mebusa'nın içtimaa davet olunması hakkındaki irade-i seniye 23 Temmuz 1908 Rumeli'ndeki bazı illerde asker ve subayların şu son günlerde giriştikleri serkeşçe hareketlerden söze girip pek çok yerde halkın ayaklanmasının, subay ve askerlerin de onlara katılarak baş kaldırmalarının anayasanın geçerliliğini ve meclisin toplanmasını sağlama amacına yönelik bulunduğunu saptadıktan sonra bunları yola getirmek için verilen nasihatların bir yarar sağlamadığını, tam tersine eylemlerin gittikçe genişleme istidadı kazandığını belirtiyordu. Bundan sonra KE'nin zaten yürürlükte olup, Meclis-i Mebusa'nın ise ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle geçici bir süre için tatile sokulduğu ve bir süreden beri de toplantıya çağrılmadığı öne sürülerek halk arasında kan dökülmesine ve yabancı devletlerin müdahalesine sebep verilmemek niyetiyle meclisin yeniden açılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Yeni dönemin ikinci önemli anayasal belgesi Kanuni Esasi'nin meriyeti hakkında sadır olup Bab-ı Ali'de kıraat edilen Hatt-ı Hümayun'dur. 1 Ağustos 1908. Burada da KE'nin tatili zorunluluğunun kişisel kinlerin genel yarar fikrinin üstüne çıkmasından doğduğu ama aradan geçen bunca zaman boyunca ülkenin meşruti yönetim konusundaki yeteneğinin gözle görülür hale geldiği, bu nedenle de KE'nin bütün hükümleriyle yeniden uygulamaya konulmasına karar verildiği açıklanmıştır. Aslında Sadrazam Said Paşa'nın eseri olan Hatt-ı Hümayun'un bundan sonrası daha önemli ve ilginçtir. Bu hat, hükümet yetkilileri ve kişi hakları konusundaki bir takım eksiklerin tamamlanması isteğini dile getirmektedir. Özetle, kavim ve mezhebi ne olursa olsun herkesin özgürlüğü ile haklar ve ödevler bakımından eşitliğinin sağlanması, yasa buyruğu olmadan sorguya çekilememe, tutuklanmama, hapis ya da başka bir cezaya çarptırılamama, olağanüstü mahkemeler ya da yargı yetkisine sahip komisyonlar kurulamaması, kimsenin yasa gereğince bağlı olduğu yargı bölgesi ve mahkemeden başka bir yerde sorguya çekilememesi ve yargılanamaması, konut dokunulmazlığı, yasal usullere uyulmadan buralara girememe, haneleri gözetleyememe, sorgulamada yasa kurallarına sıkı sıkıya bağlılık, ticaret ve seyahat amacıyla istediği yere gidebilme ve istediği kişilerle toplanıp görüşebilme özgürlüğü, basına sansür uygulanmaması, özel mektup ve süreli yayınların, mevkuteler, postalarda tutulamaması, basın davalarının adliye mahkemelerinde görülmesi, öğrenme ve öğretme seferberliği, askerlik dışında kimsenin isteği olmadan bir memuriyete atanmaması, memurların yasaya aykırı emirlere uymama ve istedikleri an istifa edebilme haklarının tanınması, Şeyhülislamlık, Harbiye ve Bahriye Nezareti dışında kalan bakanlıklara atanacak kişilerin sadrazamca seçilmesi ve padişaha arzı, memurların özlük durumlarının ilgili bakanlıklarca belirlenmesi ve benzerleri. Bu içeriğiyle Hatt-ı Hümayun, ikinci meşrutiyetin anayasal çerçevesinin ne yönde gelişeceği konusunda şimdiden bir fikir vermekte, adeta bir anayasal program çizmekteydi. 2. Anayasal siyasal alanda ilk sonuçlar. Bir yandan meşrutiyetçi ve özgürlükçü güçlerin siyasal yükselişi, öbür yandan 1876 Anayasası'nın yeniden yürürlüğe konması pratikte ilk etkilerini göstermeye başladı. Padişahın anayasal konumu ve gücü meşruti kalıplara dökülürken kabine bir siyasal ve anayasal varlık olarak ortaya çıktı. Bu gelişmeyi başlatan olay bakanların atanması ile ilgili bir çatışmadır. KE'nin 7. maddesi, vukelanın azil ve nasbı, atanması, hukuki mukaddese-i padişahi cümlesindendir diyordu. Bundan bütün vekillerin padişah tarafından seçilip atanacağı sonucu çıkıyordu. Buna karşılık KE'nin 27. maddesi ise mesned-i sadaret ve meşihat-ı İslamiye, Şeyhülislamlık, tarafı padişahiden emniyet buyrulan zatlara ihale buyrulduğu misulli, sair vukalanın memuriyetleri dahi bağ irade-i şahane icra olunur demekteydi. Bundan da yalnız sadrazam ve Şeyhülislam'ın padişah tarafından seçileceği, öbür bakanları seçme yetkisinin ise sadrazama ait olduğu anlamı çıkıyordu. Abdülhamit meşrutiyetin ilanından sonra kendi güvenliği açısından Harbiye ve Bahriye nazırlarını bizzat seçmek istedi. Bu söz konusu iki kilit bakanlık eliyle orduyu ve iktidarı denetlemek içindi. Yukarıda görülen 1 Ağustos 1908 tarihli Hatt-ı Hümayun'da bu yetkinin padişahta kaldığı açıkça belirtilmişti. Madde 10. Buna karşılık İttihat ve Terakki söz konusu bakanlıklara padişahın adamlarının atanmasına karşıydı. Sadrazam Said Paşa siyasal çatışmaların bu yeni odak noktasında iki ateş arasında kalmıştı. Paşa sonunda padişah tarafına eğilim gösterdi ve bu bakanlıklara onun istediği kişileri seçti. Ama bu atamalar yalnız kabine içinde bir uyumsuzluk yaratmakla kalmadı, İttihatçıları da kızdırdı. Sorun bir hükümet bunalımına yol açtı. Sonunda da İttihat ve Terakki'nin baskısıyla Said Paşa çekildi. Yeni kabineyi kuran Kamil Paşa, İttihat ve Terakki'nin istediği isimleri bu bakanlıklara alınca padişah yine karşı çıktı ve KE'nin Harbiye ve Bahriye nazırlarını seçme yetkisini kendisine verdiğini ileri sürdü. Kamil Paşa ise KE'nin bu hükmünün yeterince açık olmadığını, gereken yorumunda ayan tarafından yapılabileceğini belirterek diretti. Sonuçta padişah boyun eğdi ve atamalar kesinleşti. Bir süre sonra bu bakanlıklara yeni nazır atamak gerektiğinde Abdülhamit gene karşı koymak istediyse de bu defa da sözünü geçiremedi. Bu, ikinci meşrutiyet anayasal pratiğinde padişahın ilk önemli gerilemesi oluyordu. Bunu bir başkası izleyecektir. Abdülhamit yine Kamil Paşa'nın heyeti ayan reisliğini önerdiği eski sadrazam Said Paşa'nın atanmasına karşı çıktıysa da Kamil Paşa'nın diretmesi üzerine Said Paşa'yı atamak zorunda kaldı. Görüldüğü gibi meşrutiyetin ilanıyla birlikte daha meclis toplanmış bile değilken padişahın konumunda bir geriye sayma başlamıştı. Sultan kutsallıkla karışık saygınlığını yitirmişti. Nitekim kendisinin bu durumdan nasıl yakındığını Mabeyn Başkatibine söylediği şu sözlerden anlıyoruz. Beni bir şeye karıştırmıyorlar, ben de karışmak istemem. Meşrutiyete yeniden geçişin bir başka ürünü de ilk defa olarak bir hükümet programının Kamil Paşa kabinesi hazırlanıp kamuoyuna sunulması ve yayımlanması oldu. Böylece hükümet programları Osmanlı siyasal hayatına girmiş oluyordu. Anlaşılıyor ki gerileyen saltanat makamına karşı ilerleyen güç şimdilik hükümetti. Çünkü meclis henüz toplanmamıştı. Fakat siyasal alanda asıl etkili odağın İttihat ve Terakki olduğunu unutmayalım. 3. Seçimler ve meclisin toplanması. Kasım-Aralık 1908. İkinci meşrutiyetin ikinci büyük adımı seçimlerin yapılması ve yasama organının oluşmasıdır. İlk meşrutiyetin ikinci yıl meclisi zaten bir seçim yasası hazırlamış fakat bu metin padişahça onaylanmamıştı. Bu taslak nihayet 30 yılı aşan bir bekleyişten sonra onaylanarak İntihab-ı Mebusan Kanuni Muvakkatı yürürlüğe girdi. Yeni meşrutiyetin ilk seçimleri bu geçici yasa ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren talimat uyarınca yapıldı. İttihat ve Terakki hala bir siyasal parti değil bir cemiyetti ama bu durum seçimlerde başrolü oynamasına engel olmadı. Çünkü cemiyet en örgütlü, en popüler, üstelik ordu desteğine sahip tek güçtü. İTC'nin yanı sıra liberallerin, Osmanlı Ahrar Fırkası ve az sayıda bağımsızın katıldığı seçimlerde adayların saptanması ve oy verme işlemleri İTC denetimi hatta baskısı altında yapıldığından seçimleri de onun listesi kazandı. Prens Sabahattin ve yandaşlarının kurduğu Osmanlı Ahrar Fırkası ancak tek bir adayını meclise sokabilmişti. Şu var ki seçilenlerin çoğu gerçekten iddiaçı değildi. 275 mebustan 160 kadarı İTC üyesiydi. Üstelik meşrutiyetin ilanından sonra ve seçim propaganda ve çalışmaları sırasında Türkçü, ulusçu yanını ortaya koymaya başlamış olan cemiyet, Türk-Müslüman olmayan mebuslarca da pek benimsenmiyordu. Bu yüzden İttihat ve Terakki kendi seçtirdiği mebusların pek çoğuna söz geçiremeyecek, bunlar üzerinde sıkı bir disiplin kuramayacaktır. Böylece Meclis-i Mebusan'da ilk fırsatta iddiaçı safları terk edip muhalefete katılacak önemli bir mebus topluluğu vardı. Nitekim 31 Mart ayaklanması günlerinde muhalefet meclis içinden de patlak verecektir. Yeni Meclis-i Umumi 17 Aralık 1908 günü padişahın söyleviyle açıldı. Hükümdar, ricali devlet tarafından gösterilen lüzum üzerine meclis-i mebusan muvakkaten tatil olmuştu derken 30 yıllık bir geçici tatilin sorumluluğunu başkalarına atmış oluyordu. Bu konuşmasında da yukarıda anılan Hatt-ı Hümayun'daki gibi eğitim yoluyla halkın yetenek düzeyinin yükselmesi sonucu K'nin yeniden uygulamaya konduğunu hatırlatan Abdülhamid, anayasaya olan bağlılığını ise sıradan sözlerle geçiştiriyordu. Memleketimizin kanuni esası ile idaresi hakkında azmim kati ve laya tegayyerdir, değişmez. Padişah, Mabeyn Başkatibinin önerdiği K'ye ve meşrutiyete bağlılık belirtici formüldeki meşrutiyet sözcüğünü kabul etmediği gibi kararlaştırılanın aksine mebusan önünde kanuni esasi hükümlerine and içtim demekten de caymıştı. Bu kaypak tutum gerek meclis gerekse basın çevrelerinde kuşkuya yol açtı ve padişahı hedef alan eleştiriler yeniden yoğunlaştı. Meclis-i Mebusan'ın cevap arızasında Osmanlı milletinin azmi umumisinin de kuvve-i sarime darbe diye anlayın ile sarsılmayacak derecede kat'i ve laya tegayyer olduğunu bildiren iğneli üslubu saray ve çevresini gocundurmayacak cinsten değildi. Ayağının cevap yazısında da hakimiyet-i milliyenin timsali olan meclisimiz sözleriyle hakimiyet-i milliyeden söz edilmesi ayrıca dikkat çekiciydi. Böylece 30 yılı aşkın istibdat döneminin anıları henüz unutulmamışken yeni başlayan dönem padişahla millet ya da temsilcileri arasındaki mesafenin daha da açıldığını gösteriyordu. Sarayın mebuslara yaklaşma ya da bir kısım basın organlarına el altından para dağıtma girişimleri de Saray-ı Hümayun'u milletiyle barıştırmaya, padişahın yalnızlığını gidermeye yetmeyecektir. Meclis-i Umumi'nin yeniden toplanması, ikinci meşrutiyetin ilanıyla doğan özgürlük ve demokrasi ortamına yeni bir ivme verdi. Henüz ortada bir anayasa değişikliği olmadığı halde Osmanlı anayasal ve siyasal hayatında parlamento ilk defa olarak kurumsal bir değer kazanacaktı. İlk önemli olay Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na uzun yıllar meşrutiyet mücadelesi vermiş olan Ahmet Rıza Bey'in getirilmesi oldu. Gerçi bu atama meclisin önerdiği adaylar arasından birini seçmek suretiyle padişah tarafından yapılmıştı. Ama bu makama böyle bir kişinin gelmesi meşrutiyet ve parlamentoculuk rüzgarının ne kadar güçlü estiğini göstermekteydi. İkinci önemli değişiklik padişah egemenliği anlayışından milli egemenlik anlayışına doğru bir kayışın kendini göstermesidir. Ahmet Rıza Bey meclis başkanı olduktan sonra yaptığı önemli konuşmada uhdemize tereddüp eden, düşen ve zaiften görevlerden biri hakimiyet-i milliyenin kaviyen güçlü bir şekilde tevessüne çalışmaktır diyordu. Meclis-i Mebusan da padişahın açık söylemine verdiği cevapta meclisin hakimiyet-i milliyenin timsali olduğunu açıklıyor hatta kendisinden millet meclisi diye söz ediyordu. Bir başka yenilik parlamento ve hükümetin birer bağımsız varlık olarak ortaya çıkmalarıdır. Ahmet Rıza Bey yukarıda anılan konuşmasında meclisin üstlendiği görevlerden birinin hükümetin kuvayi icraiyesinin yürütme gücünü tezyide arttırmaya hizmet etmek olduğunu söylemekle saray karşısında bu kurulun hukuki ve siyasi bir kişilik kazanmasına verilen önemi vurgulamıştı. Padişahın konuşmasına verdiği cevapta ise heyeti ayan, kuvve-i teşri'iye ki heyeti ayan ve heyeti mebusanı teşkil eden parlamentodur. Kuvve-i tenfiziyeyi haiz olan heyeti hukala gibi sözlerle yasama ve yürütme güçlerini birer hukuki kavram ve kurum olarak belirliyor, bunların padişahtan koptuğunu, birbirinden ayrıldıklarını ve demokratik organlara verildiklerini vurguluyordu. Nihayet bu dönem parlamentonun hükümet üzerindeki siyasal denetiminin örneklerini verdi. Sait Paşa'dan sonra sadrazam olan Kamil Paşa ile İttihat ve Terakki'nin arası açılmıştı. Paşa bir yandan İttihatçıların hükümet işlerine karışmalarına ve kabineye kendi adamlarını yerleştirmelerine engel oluyor, öbür yandan da İttihat ve Terakki'yi Abdülhamit'e karşı bir koz olarak kullanmak istiyordu. Seçimlerde adaylığını Ahrar Fırkası listesinden koyan Kamil Paşa hakkında meclisin açılışından 13 gün sonra verilen bir önergenin yarattığı tartışmalar sonucu hükümet güven oyu istedi ve bunu aldı. 13 Ocak 1909. Bu Osmanlı anayasal hayatındaki ilk güven oyu istemi ve güven oylamasıdır. Ama bundan sonra Kamil Paşa, devlet işlerini eski dönemi andırır biçimde ve kişisel ağırlığını koyarak yürütmeye çalıştı. Liberaller de umutlarını ona bağlamışlardı. Kendine eski rejim kadrolarından oluştuğundan meşrutiyet yönünde somut ilerleme sağlanamıyordu. Kamil Paşa bu sırada kendini köşeye sıkıştıracak bir girişimde bulundu. İttihat ve Terakki devlet işlerinden, orduyu da politikadan uzaklaştırmak amacıyla Abdülhamit'in 1 Ağustos'ta yapmak istediğini tekrarladı. İttihatçı sempatizanı Harbiye ve Bahriye Nazırlarını görevden aldı, yerlerine kendine yakın kişileri getirdi. Sultan da bu işlemleri onayladı. Paşa, İttihatçıların İstanbul'daki güvencesi olan avcı taburlarını da başkentten uzaklaştırmak istedi. Sadrazamın söz konusu nazırları görevden almasını meşrutiyet usullerine aykırı bulan 3 nazır istifa etti. İttihatçı basın görevden alma olayını şiddetle kınadı. Bir grup mebus sadrazamı hesap vermek üzere meclise davet etti. Hatırlanacağı gibi meclisin tek denetim aracı soru sorma, istiza hakkıydı. Ama sorunun muhatabı da cevabını erteleme olanağına sahipti. Madde 38. Bundan yararlanan Kamil Paşa cevabını habire geciktirip meclise gelmeyince meclis de onun hakkında 8'e karşı 198 oyla güvensizlik bildiren kararını aldı. 13-14 Şubat 1909. Bu da ilk güvensizlik oyudur. Hükümetin istifası üzerine padişah Hüseyin Hilmi Paşa'yı sadrazam atadı. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinin hükümet programını meclisin güvenine sunan ilk hükümet olması da bu arada önemli belirtilmelidir. Osmanlı siyasal rejimindeki ilk güvensizlik oyu, ilk ciddi siyasal denetim örneği olması bakımından son derece önemlidir. Bu adımın henüz anayasa değişikliğinin yapılmadığı, hükümetin meclis önünde siyasal sorumluluğunun tanınmadığı bir dönemde atılmış olması ayrıca dikkat çekicidir. Olayı Kamil Paşa açısından değerlendiren kaynaklara göre ise bunun parlamenter denetimle pek ilgisi yoktur. Amaç iddiaçların sorumsuz davranışlarını engellemeye çalışan sadrazamı her ne pahasına olursa olsun devirmek ve dizginleri tamamen ele almaktı. Paşa'nın kendisine göre de 60 kadar mebusa İTC tarafından gözdağı verilip meclisi terkleri sağlanmıştı. Olayın siyasal sonuçları da olacaktır. İTC siyasetten çekilmesinin ve iktidarı hükümete bırakmasının artık imkansız olduğunu anlamıştı. Böylece İTC ile muhalifleri arasında gerginlik arttı. Sadrazam değişikliğinden tedirgin olan İngilizler liberalleri desteklemeye hız verdi. Olayın bir başka anlamlı yanı daha vardı. Daha bir ay önce Kamil Paşa'ya güven ayı vermiş olan meclis şimdi İTC baskısıyla tam karşıt yönde davranmıştı. Meclisin bu yerleşmemişliği İTC muhaliflerini bir başka yönden umutlandırmıştı. Öyle ya, İTC herhangi bir yoldan devre dışı bırakılabilirse meclis buna da boyun eğebilirdi. 2 ay sonra patlak verecek 31 Mart vakası bu beklentilerin pek de boşuna olmadığını gösterecektir. Özetlemek gerekirse bu geçiş döneminin anayasal pratiğinde 5 büyük yenilik meydana gelmiştir. İlk defa olarak a. Hükümet programı hazırlanması ve kamuya ilanı, b. Güven oyu istemi ve güven oylaması, c. Güvensizlik oyu ile hükümet düşmesi, d. Hükümet programının meclisin güven oyuna sunulması, e. Hakimiyeti milliye kavramının resmen dile getirilmesi. 4. 31 Mart olayı, hareket ordusu ve Abdülhamit'in sonu. Meşrutiyet ve İTC daha ilk günden epey tepki yaratmışlardı. Eski rejimin yüksek memurları, istibdadın uygulayıcıları, mektepliler karşısında silineceklerini hisseden alaylı subaylar meşrutiyet hareketinden fazlasıyla ürkmüşlerdi. Askerler de yeni eğitim düzeninin sıkı disiplininden yakınıyorlardı. Medrese öğrencilerinin sıkıntısı ise askere gitmeme ayrıcalıklarının kaldırılmış olmasıydı. Öte yandan Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i kendi topraklarına katması, Girit'in Yunanistan'a bağlanma kararının alınması gibi gelişmeler de genç meşrutiyeti yıpratmıştı. Ayrıca esen özgürlük rüzgarı ile ortaya çıkan kadın hareketleri ve işçi grevleri bunlara alışık olmayan kamuoyunu tedirgin ediyordu. Devlet otoritesinin sağlanamamış olması da bazılarınca meşrutiyet aleyhine bir puandı. Bu Bu açıdan bir iktidar boşluğundan bile söz edilebilirdi. Şöyle ki geleneksel güç odağı saray artık adam akıllı örselenmiş, onu bu duruma getiren İTC ise iktidar olamamış ya da olmak istememişti. Bu muhalefet cephesine siyasal bakımdan yön gösteren, kendisi de meşrutiyetçi ama kararlı bir İTC düşmanı olan Osmanlı Ahrar Fırkası, Prens Sabahattin grubu olacaktır. İşte 31 Mart ayaklanması bu ortamdan doğmuştur. Ayaklanmayı başlatan olay muhalif gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi oldu. Muhalefet tarafından bu cinayet iddiatçılara mal edildi. Gerginleşen ortamda İTC'ye karşı tepki büyüdü. Cinayetten 7 gün sonra 13 Nisan 1909, 31 Mart 1325 şeriat isteriz sloganıyla ayaklanan bazı askerler kendilerini harekete geçiren muhalefet odaklarının denetiminden çıkarak kentte terör estirdiler. Aralarında bakan, mebus ve subayların da bulunduğu birçok kişiyi öldürdüler. Ayaklanmanın dinci kanadının başını Derviş Vahdeti ve onun İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ile Volkan Gazetesi çekiyordu. İTC ulusçuluğunun kendileri için tehlikeli, Prens Sabahattin ve Ahrar Fırkası'nın Osmanlıcılık ve yerinden yönetimcilik, Adem-i Merkeziyet ilkelerini ise daha elverişli sayan Arnavut ulusçuları da bu eyleme destek oldu. Abdülhamit ise destekçi değilse bile hoşgörülü bir tavır içindeydi. İngiltere'nin kışkırtıcı rol oynadığına ilişkin bazı bulgular da vardır. Ayaklanma karşısında hükümet Hilmi Paşa istifa etti. Tevfik Paşa sadrazam olarak atandı 14 Nisan. Meclis ise ancak olayların 3. günü toplanabildi. Ayaklanmayı adeta onaylayan bir bildiri yayımlamaktan başka bir şey yapamadı. Arada geçen 3 günlük hükümet ve meclis boşluğunda padişah gene ön plana geçmişti. Abdülhamit bundan yararlanarak yeni hükümetteki Harbiye Nazırı'nı bizzat seçip atadı. Böylece yakın geçmişteki yenilgisinin de rövanşını şimdilik almış oluyordu. Partiyi kaybeden İTC, kazanan ise sultan ve liberaller gibi görünmüyordu. Bu arada yeni hükümetin programını meclise sunduğunu ama tartışma ve oylama yapılmadığını belirtelim. Ayaklanmaya tepki İTC'nin güçlü olduğu Selanik'teki askeri birliklerden geldi. Yüksek Komuta Konseyi ve bunları destekleyen genç subaylar Abdülhamit'in yeniden yükselişe geçişine kesin karşıydılar. İstanbul'daki askeri disiplinsizlik de onları tedirgin etmişti. Olayları bastırmakla görevlendirilen hareket ordusu birkaç gün içinde İstanbul'a dayandı. Ordunun amaç ve görevi komutanı tarafından açıklandı. Meşrutiyeti bir daha hiçbir gücün sarsamayacağı biçimde güçlendirmek, düşmanlarına gereken dersi vermek ve kanuni esasinin fevkinde, üstünde hiçbir kanun, hiçbir kuvvet olmadığını ve olamayacağını ispat eylemek. Bu sözler padişaha karşı bir meydan okumaydı. 3 gün sonra 22 Nisan Ayas Stefanos'ta Yeşilköy, Meclis-i Umumi Millet halinde birlikte toplanan heyeti ayan ve heyeti mebusan bu bildirinin içeriğini tasvip ettiğini açıkladı.